Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bir süredir tez konuşmaları serisine devam ediyoruz. Bunda da çok çeşitli meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Konu olarak farklı işte konuları, alanları çalışan ve onların tez deneyimlerinden öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bölümde de yine çok sevdiğimiz bir meslektaşımız Doktor Ahmet Göksel Uluer ile birlikteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden. Hocam öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Hocamızın tezi Profesör Doktor Melek Melahat Fırat hocamızın danışmanlığında adı Zayıf Devletin Güvenliği Modern Etiyopya Örneği. Dolayısıyla bu bölümde biraz Afrika'ya iniyoruz. İngilizce hali Security of the Weak State, The Case of Modern Ethiopia. Hocam biz tez konuşmalarında hep hani o her tezin bir hikayesi vardır şiarıyla başlıyoruz. Hani o işin nasıl çıktığı belki hani tez sürecinde olan başlayacak olanlara ilham olur diye kurguladığımız bir soru oluyor bu genelde. Dolayısıyla sen bu konuyu nasıl çalışmaya karar verdin? Hani tezin doğuş hikayesini bir dinleyelim senden istiyorum.
Tamamdır. Ya bir kere şuradan girebiliriz. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum tabii Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Bitirdikten sonra yine bizim fakültemizde o zaman için özel olan, sadece bizde olan bir Afrika çalışmaları yüksek lisans programımız vardı. Oraya girdim. Ondan sonra da tabii ki Afrika hususunda dersler almaya, çalışmalar yapmaya, bir şeyler okumaya, yazmaya, çizmeye başladık. Ve ondan sonra o zaman işte Nijerya, Boko Haram ve MEND oradaki örgütlerle alakalı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştım. Daha sonra doktoraya devam ettiğimde de yine Afrika üzerinde çalışmaya devam etmek istedim. Burada Etiyopya benim için enteresan bir örnekti. Tabii niye enteresandı? Şu açılardan bir kere Etiyopya'nın diğer hani Afrika ülkelerinden farklı olarak çok daha köklü bir devlet geleneği vardı. İnsan yaşayışı olarak çok eski bir yer zaten biliyoruz. Homo sapiens'in çıktığı yer işte vesaire gibi. Fakat oradaki topluluklar, insan yaşayışı zaten çok eski. Bununla beraber milattan önce 2000'lere giden bir devletleşme var. Bununla beraber genel hani Afrika literatüründe söylendiği üzere Afrika'da hiç sömürge olmamış iki ülkeden biri. Bir tanesi Liberya, bir tanesi Etiyopya. Ama bir taraftan da yani işin biraz nasıl diyelim dikkat çekici kısmı da şu. Evet, bir ayrıksı bir örnek olarak Etiyopya var. Köklü bir devlet geleneği olarak, hiç sömürülmemiş bir gelenek olarak. Fakat işte 20. yüzyılda Etiyopya'ya baktığımızda Sahra Altı Afrika'da ya da işte genel olarak küresel güneyde karşılaşılan sorunlar neyse burada da var. O zaman bu bizim ayrıksı gibi gördüğümüz durumlar acaba ayrıksı değil mi, bir şey ifade etmiyor mu? Ya da bu ayrıksılık aslında tırnak içinde küresel güneyin paylaştığı kadere pek bir etki etmiyor mu? Böyle bir soruyla ya da böyle bir merakla aslında işe başladım. Biraz Etiyopya'yı okumak, incelemek, araştırmak üzerine. Tabii bununla beraber işte bölgenin jeopolitik önemi vesaire yani enteresan bir bölge elbette Etiyopya. Bunun üzerine kafa patlatmaya, düşünmeye, okumaya başlayınca aslında daha da enteresan olan şey Etiyopya'nın hem yani yavaş yavaş açacağız tabii ki bunları ama Etiyopya'nın aynı zamanda 20. yüzyılda 3 farklı rejimi de deneyimleyen çok enteresan bir ülke örneği olmasıydı. Bir tanesi çok işte geleneksel rejim diyelim, imparatorluk rejimi. İmparatorluk rejimi bittikten sonra bir sosyalist junta darbe yaparak, devrim yaparak ne diyorsak yönetimi ele geçiriyor. Ondan sonra ise 90'lı yıllardan itibaren de yine sol kökenli fakat içerideki yapıyı daha bir değiştiren etnik federalizm, ademi merkeziyetçilik politikalarını izleyen bir farklı bir rejim. Hatta ben tam bu tezi yazarken de iktidar değişti ve bir iç savaş oldu zaten. Dolayısıyla bu bir aslında bir dördüncü rejimin de bir başlangıcı mı değil mi gibi soru işaretlerinin olduğu bir duruma da denk geldi. Bütün bunlar aslında bu konuyu çalışma ve devam ettirmemin diyelim Benim için Etiyopya'yı ilgi çekici kılan unsurlar bunlar oldu. Kabaca hani bu nereden başladı bu mevzu derken böyle bir dikkat çekici olan kısımlardan başladı diyebilirim.
Süper. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Ben hani zaten seninle konuştuğumuz bir mevzu. Yani kendi doktora sürecim için de çok faydalı oluyor bu seri. O yüzden çok şey öğreniyorum. Sen ilk soruda tabii güzel bir açış yaptın. O yüzden istersen teorik çerçevesini, tezin ve yöntemini konuşmaya başlayabiliriz.
Tamam.
Çok ilginç çünkü benim de öğrendiğim bir şey oldu. O Beribuza'nın zannediyorum hani zayıf devletin bileşen parçaları olarak hani özetle de vardı, tezde de vardı. Bu yaklaşımlar neler ve hani onları nasıl kullanmaya karar verdin? Ondan sonra hani Etiyopya'nın zayıf devlet örneği olarak nasıl bir şey yaptığını konuşabiliriz istersen.
Evet. Şuradan girebiliriz belki. Aslında bu hem şeyle belki ilk soruyla da bağlayacak şekilde şöyle söyleyebilirim. Bütün bu süreçte tabii Afrika çalıştığımız için bir anlamda hep işte postkolonyal literatür vesaire ya da içerisinden geldiğimiz uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanlarının bu ben tezde diğerleri olarak, tırnak içinde diğerleri olarak yazdım. Çünkü üzerinde çok fazla kavram var. Çok kavram yoğun bir alan. Yani az gelişmiş ülkeler mi, üçüncü dünya mı, dördüncü dünya mı, başarısız devletler mi, kırılgan devletler mi bunlar? Hani bunun üzerine pek çok kavram var. Yani dolayısıyla ben bunu hani batı ve kuzey ülkeleri var, bir de diğerleri var. Yani buradaki bizim hani literatürde tabii ki uluslararası ilişkiler teorileri vesaire bunların çoğu eleştirildiği şekliyle de fakat bu varsayılan durum bu. Batı ve Kuzey ülkelerini merkeze alan, onların dertlerini ya da onların bakış açılarını ilerleten, onlar üzerine konuşan bir literatür gibi duruyor. Peki buradan yola çıkarak şöyle bir temel soru da var aslında benim için. Yani atıyorum sizin bir siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde bir devlet kavramınız var. Ama görüyoruz ki siz bu diğerlerini açıklarken bu devlet kavramını kullanmıyorsunuz tam olarak. Yani buna bir şey devlet diyorsunuz. Yani bu devlet ama bir de bir şey devlet, bir sıfatı var bunun. Yani dolayısıyla sorun acaba teorilerde olabilir mi? Hani böyle bir sıfatla devletleri açıklamak zorunda isek, diğerleri kategorisi yapmak zorunda isek, acaba sorun bu teorilerin kendisinde olabilir mi? Yani devletlerde değildir de bu diğerleri kategorisine giren devletlerde değil de belki teorilerdedir bu sorun. En azından bunu bir deşmemiz lazım ya da bu soruyu sormamız lazım gibi böyle bir diğer tetikleyici bir soru da hep kafamda vardı bütün bu süreç boyunca zaten. Hani bu postkolonyal literatür, eleştirel literatür falan okurken bunlar zaten kafamızı hep meşgul ediyordu. Ben burada hem bu üç farklı rejimin olması, üç farklı rejimin bir şekilde hep benim rejim güvenliği dediğim daha fazla bekayı, daha fazla bu survival dediğimiz meseleyi ön plana tutarak politikalara üretmesi, bu güvenlik sorununun ortaya çıkması nedeniyle şöyle bir şey düşündüm. Yani bu sadece elitlerin bir problemi mi? Sadece elitlerin bir problemi olabilir mi? Yani beka meselesi dediğimiz şey, evet tabii ki bir rejim var, onu kontrol eden bir yapı var vesaire. Fakat sadece elitlerin beka kaygısıyla açıklanamayabilir bu. Çünkü gerçekten yani Etiyopya dediğinizde işte 116 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun içerisinde çok farklı etnik gruplar var, dinsel gruplar var, devlet büyüyor, küçülüyor zaman zaman. Savaşlar var vesaire. Bir sürü yaşanan vakalar var. Dolayısıyla bu rejimlerin yaşadığı sorunlar, o diğerleri kategorisindeki devletlerin yaşadığı sorunlar pek çok açıdan ortak. Bir kısmı da bu beka meselesiyle de çok alakalı. Ama bu bekayı sadece elitlerin kendilerini kurtarmaları gibi bu dertleri olarak açıklayamayabiliriz. Bu beka stratejisi biraz daha derinlikli bir strateji olabilir. Daha fazla toplumla da alakalı ve tabii ki ona destek veren dış aktörlerle alakalı çok yönlü bir şey olabilir gibi düşündüm. Çünkü bu üç rejim değişikliği ve bu üç rejimin farklı toplum gruplarıyla kurduğu ittifaklar ya ortaya çıkarmaya çalıştıkları farklı politika biçimleri bana hani kulağıma bunu fısıldıyordu sanki yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla burada da Buza'nın o meşhur kitabı karşıma çıktı tabii ki zaten biliyordum. Daha detaylı okuyunca buradaki Buzan benim için şu açıdan hem önemliydi hem de işlevseldi açıkçası. Bir kere zayıf devlet diye bir şeyden bahsediyor. Weak state kullanıyor. Ve bunu kullanırken de tam benim dediğim yerden yani devleti sadece elitlerin ya da işte politika yapıcıların bakış açısıyla değil de tıpkı bizim yine literatürde bildiğimiz işte Cox'un dediği devlet toplum kompleksi ya da işte Buza'nın kendi ifadesiyle ülke, hükümet, toplum paketi bu. Bunların hepsini bir arada incelediğimiz takdirde anlamlı bir şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla işin içerisine toplumu katmamız lazım. Devlet, daha doğrusu karar vericiler ile toplum arasındaki bu diyalektik ilişkiyi hep bakmamız lazım. Bunu hep okumamız lazım. Böyle bir yerden hareket etmenin mantıklı olacağını düşünüyordum ben de. Ve Buzan bu açıdan benim için çok anlamlıydı. Ve şurası ben hani şu kavramı da çok sevmiştim. Şundan bahsediyordu. Bir sağlam zayıf devletler vardır. Bir de sağlam zayıf güçler vardır. Yani sağlam zayıf güçler ve sağlam zayıf devletler. Yani bir devlet, dolayısıyla bir devlet sağlam bir güç olabilir. Çok ciddi bir askeri kapasiteye sahip olabilir vesaire. Fakat zayıf bir devlet olabilir. Ya da bir devlet zayıf bir güç olabilir. Küçük bir nüfusa sahip olabilir. Ya da işte ekonomik kapasitesi düşük olabilir vesaire. Ama sağlam bir devlet olabilir. Buradaki ayrımı ise şuradan yapıyordu. Devlet ve toplum arasındaki cohesion dediği uyum ve birliktelik. Ve bunun ana merkezinde ise bizim meşruiyet dediğimiz şey aslında kabaca. İktidarı meşru kabul edilmesi ve devlet ve toplum arasındaki bir uyumun olması. Buradan Buzan devletin bileşen parçaları dediği şeye geliyor. Bir üçgeni var Buzan'ın. Fiziksel temel, kurumsal ifade ve devlet fikri. Bunu hani çok kabaca şöyle söyleyeyim. Fiziksel temel dediği aslında kapasite unsurları, asker, ekonomi gibi, toprak vesaire, doğal kaynaklar. Kurumsal ifade ise hükümetlerin aslında davranışları en genel ifadesiyle. Bunun bir ucunda anayasa, kanunlar var, ekonomi politikaları var vesaire vesaire. Hükümetin davranışı diyelim kısacası. Diğer tarafta devlet fikri var. Buzan buna tabii 82 yılında yazmış, 83 yılında yayınlanmış bu. Ulus düşüncesi ve örgütleyici ideoloji diyor devlet fikrine. Bu ise yine kendi ifadesiyle bu ülke hükümet toplum paketinin yani devlet dediği şeyin ülke hükümet toplum paketinin bir arada tutan ip gibi bu devlet fikri adeta. Buradaki uyum ve birlikteliği sağlayan şey, en önemli şey. Dolayısıyla meşruiyeti yaratan şey aslında. Buradan bakıyor ve dolayısıyla bir zayıf devleti zayıf devlet yapan da aslında bu uyum ve birlikteliğin olmaması, eksik olması, zafiyet içerisinde olması. Artık buna ne derseniz. Bir şekilde burada bir problem olması. Tam bu noktada tabii ki bizim Afrika'da bu açıdan pek çok örnekler var. Özellikle işte etnik, dinsel vesaire mezhepsel açılardan pek çok farklı toplumsal grubun bulunduğu ülkeler. Burada bir ortak bir devlet fikri diyelim. Bir devlet fikri yaratıp bu devlete meşruiyetle onu meşru gören toplum bütününü yaratma meselesi gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Bunun işte pek çok tarihsel nedeni var. Yapay sınırlardan tutun da vesaire vesaire. Bunun pek çok açıklaması var tabii ki. Fakat hani bu noktada ben bu ilişkiyi kritik gördüm ve bu bileşen parçaları üzerinden düşünmenin, bu zayıf devlet denilen şeyin ne olduğuna bakmanın çok daha önemli olduğunu düşündüm. Ve bunu hani yanında, bunun yanı sıra literatürde de pek çok buna eşlik eden adeta bir akraba kavramlar buldum tabii ki. Yani işte bu bir tarafta bunu bir devletin yazılım ve donanımı diye açıklayanlar var. Hani bu uyum ve birlikteliği, bir yanda da kapasiteyi. Bir tarafta işte pratik dili var devletin, bir de sembolik bir dili var. Bu sembolik dil meşruiyeti üreten şeyler. Yine işte 3. Dünya literatürünün önemli bir ismi Muhammed Eyüp. Şey diyor, kapasite, altyapı, sağ güç ve koşulsuz meşruiyet olması lazım ki bir devlet olabilsin gibi. Bir akraba kavram setleriyle de karşılaştım tabii ki bu süreç içerisinde. Ve bence hepsi birbirine işaret ediyordu. Aynı noktayı farklı yerlerden, hani fili farklı yerlerden tanımlar gibi ona işaret ediyordu. Dolayısıyla tezde de ben o yüzden bu Buza'nın bu üçgenini diyeyim, bu kavramını öncü ve kapsayıcı bir kavram olarak yazdım ve bu yüzden onu bir başlangıç noktası olarak ele aldım. Sonra ise bunun üstüne biraz daha rejim güvenliği meselesini öne çıkararak, biraz da kendimce bir takım kavramlar üretmeye de çalışarak, ne kadar başardıysam bilmiyorum ama açıklayıcı bir takım kavramlar üretmeye çalışarak bu fikri geliştirmeye çalıştım aslında. Bu zayıf devlet ve bileşen parçaları kullanma meselesi buradan geldi, buradan ileri geldi.
Evet. Çok güzel olmuş hocam. Gerçekten hani o kadar büyük bir çalışma, bir de onu da çok güzel açıkladın. Yani hani bu bölümü hani dinleyip tezi öyle okuyacak insanlar için de bence çok güzel bir özet oldu. Oradan o zaman şeye girebiliriz belki hocam. Yani doğrudan Etiyopya'nın, tabii tezde izah ediyorsun ama hani açalım isterim. Hani Etiyopya'nın zayıf devlet örneği olarak kabul edilmesini nasıl açıklayabiliyoruz? Bunu nasıl klasifiye edebiliyoruz böyle? Onu yavaştan da girelim istersen.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle belki şunu bir vurgulayayım, tam Etiyopya meselesine girecekken. Çünkü mesela tezin başında da modern Etiyopya diyorum. Modern Etiyopya derken tabii günümüz Etiyopyası demek istemiyorum. Modern Etiyopya, bu Etiyopya çalışmaları literatüründe yani Etiyopya'nın modernleşmesiyle itibaren olan süreç. Kabaca aslında biraz Osmanlı modernleşmesiyle yakın dönemlerde, 19. yüzyılın ortaları falan gibi. Buralarda hem askeri, idari modernleşme ile başlayan bir süreç. Etiyopya için bunun bir de karşılığı toprak genişlemesi. Yani bölgeyi ele geçirmesi, bölgedeki toprakları ele geçirmesi yine bu aynı dönemde oluyor. Bundan önceki döneme tarihsel Etiyopya deniyor literatürde. O yüzden modern Etiyopya örneği zaten isminde var. Bu şey yapan, yani modern Etiyopya'nın durumu, yani modern Etiyopya haline geldikten sonraki durumu bizim için bir kere çok farklı etnik grubun bir araya gelmesi anlamına geliyor. Buradaki toprak genişlemesiyle beraber özellikle Müslümanlar, bölgede yaşayan Müslümanlar ve pek çok tabii ki etnik grup bir araya geliyor. Aslında şu anda belki hani dinleyiciler için de şunu da bir tabloyu gözler önüne sermek için oradaki hani bu parçalı yapıyı biraz bu rakamlarla da ifade etmem gerekebilir. Yani örneğin Etiyopya'da şu an %43 Ortodoks, %22 Protestan, %31 Müslüman bir nüfus var. Yine %35'i Oromo etnik grubunda, %24'ü Amara, %7 Somalililer var ve %5 Tigray etnik grubu var. Parçalı bir yapı. Bu Afrika'da zaten çok sıklıkla gördüğümüz bir yapı. Burada az önce bahsettiğim bu akraba kavram setleri dediğim şey ve benim bu sana hani öncü ve kapsayıcı bir kavram ve yorum bu dememin sebebi olan şeylerden biri de şuna da rastladım ve tezde bunu da söyledim. Aslında devlet başarısızlığına yönelik üretilmeye başlayan dünyadaki hem kavramlar hem de endeksler. Aslında Buza'nın çizdiği perspektifle bayağı bir uyumlu. Yani hem bu kapasiteyi ölçmek, hem hükümetlerin davranışlarını ölçmek, hem de toplum ve hükümet arasındaki bu meşruiyet ilişkisini ölçmek. Bütün bu endeksler aslında buna çabalıyor gördüğümde. Dolayısıyla ben burada Buza'nın bu kavramıyla bütün bu devlet zafiyeti, devlet kırılganlığı gibi gibi bunun üzerine pek çok endeks çalışması var. Bütün bu endeksler arasında böyle doğrudan bir ilinti, bir bağ buldum zaten. Buradaki hani tezde de böyle bazı şeylerini eşleştiriyorum. İşte şu endeksteki şu veri, şu parça, şu birim devlet fikriyle örtüştürülebilir. Şuradaki endeksteki şu veriler kurumsal ifadeyle özdeşleştirilebilir gibi. Yani aslında bence endekslerle de çok bağdaşan bir üçgen bu uzanın üçgeni aslında bakış açısı. Dolayısıyla bu zayıf devletlilik benim için hem Etiyopya'nın genel ekonomik varlığı, toplumsal kargaşası, yaşadığı iç savaşlar, içeride yaşayan toplumlar arası çatışmalar, bir yandan bir bölgeye yönelik çıkarları olan bazı dış güçler karşısındaki konumu ve bununla beraber bütün bu endekslerde gördüğümüz bir takım toplumsal tırnak içinde yetersizlikler diyelim. Bütün bunlar ve yaşanılan bütün meşruiyet sorunları, hatta rejimlerin, bu üç rejimin, dört rejimin varlığının ta kendisi zaten, içeride bir uyum ve birliktelik sorununun olduğunu. Dolayısıyla tam da Buza'nın belirttiği bu zayıf devletlilik örneği olarak ele alınabileceğini gösterdi bana. Ele alabileceğimi düşündürdü. Dolayısıyla ben de hani bu diğerleri kategorisini herhangi birini kullanmak yerine aslında zayıf devleti ve tam bu meşruiyet sorununa odaklanan zayıf devlet kavramını çok kullanmayı uygun buldum açıkçası. Ve o yüzden buradan devam ettim tez boyunca. Ve Etiyopya'nın aslında bu üç dönemini incelemeye başladım ondan sonra da. Her bir dönemde neler ortaya çıktı? Bu her bir dönemdeki zayıf devletliliğin görünümleri aslında kabaca. Fakat bu zayıf devletliliğin görünümleri derken tam da benim işaret etmek istediğim yer ya da işte bu beka sorunuyla ya da rejim güvenliği sorunuyla eşleştirdiğim yer tam da burada gündeme geldi. Çünkü zayıf devletliliğin bir davranış kalıbı var. Zayıf devletler hem içeride hem dışarıda, hem iç politikada hem dış politikada belli bir davranış kalıbıyla hareket ediyorlar. Bununla alakalı bir sürü teorilerimiz var. Elbette Üçüncü Dünya güvenliği, çevresel realizm, güvensizlik ikilemi, her yerde dengeleme ya da omnibalancing dediğimiz pek çok. Orada da bir akraba kavramlar setimiz var aslında. Yani zayıf devletler nasıl davranıyor? Diğerleri, diğer devletler nasıl davranıyor? Dışarıda, dış politikada ya da iç politikada. Nasıl stratejiler tercih ediyorlar? İşte iç tehdit, ittifakı denen kavramlar var gibi gibi. Buradan yola çıkarak ben bu rejim güvenliği dediğim şeyle bu buzanın üçgenini birbirinin üstüne koymaya çalıştım aslında. Yani dolayısıyla aslında bir tür, yani temelde şöyle bir sorunum vardı. Ve metinlerde de şuna rastlıyoruz. Evet, devlet fikri yoksa ya da zayıfsa bir ülkede, o zaman Buzan'a göre ortada bir ne kadar bir devlet var sorgulanabilir. Yani çok kaba bir ifadeyle söylüyorum tabii ama hani anlaşılması için söylüyorum. Peki o zaman bu üçgendeki bu bileşen parçalar, ama mevcudiyetini koruyor. Devletin kurumsal ifadesi var. Devlet, bir devlet fikri, bir ulus düşüncesi, bir ideoloji, bir ortak bir değer de yaratmaya çalışıyor. Peki o zaman bunu neden yapıyor? Yani ortada bir kapsayıcı bir devletimiz yoksa, yani bu bileşen parçaları inşa edecek bir devlet yoksa, bu bileşen parçalar hala neden var? Ben işte bu bileşen parçaların varlığını, işte bu rejimin kendi kendini koruması, yaşadığı bu beka sorunu, temel sorunun, en büyük, en hayati sorununun zayıf devletlerde daha ön plana çıkan, hatta başat sorun haline gelen rejim güvenliği sorunuyla ilişkilendirmeye çalıştım. Dolayısıyla evet, adeta tırnak içinde bir üçgenimiz hala var adeta bir tırnak içinde bir paralel devletmişçesine hala o üçgen var. Fakat o üçgen bütün toplumu kapsamayan, toplumun bazı kesimlerini kapsayan, onlara hitap eden, onları öne çıkaran, onları kayıran zaman zaman, toplumdaki bazı grupları, bazı çevreleri, onları kayıran bir üçgen olarak karşımıza çıkıyor ve aslında rejim adeta toplumun çoğunluğu değil de %80'i 90'ına hitap edecek politikalar üretmiyor da %20'sini 30'una hitap edecek politikalar üretiyor belki. Fakat bunu sanki %100'üne hitap ediyormuşçası da yapmaya çalışıyor ve bunun üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla tam literatürdeki şuna denk geliyor. Ulusal şöyle bir ifade vardı. Devlet fikri ne kadar zayıfsa ulusal güvenlik o kadar muğlaklaşır. Ulusal güvenlik, yani güvenliğin ne kadar ulusal olduğu, ne kadar kişisel olduğu, ne kadar rejimle alakalı olduğu çok bulanık hale gelmeye başlar. Dolayısıyla tam buradan hareketle ben bu üçgenlerin hem her bir rejimde nasıl kurulduğunu ve hangi toplumsal gruplara yönelik olarak ve özellikle hangi dış aktörlerle de bağlantı kurmaya çalışarak kurulduğunu ve dolayısıyla iç ve dışın aslında çok diyalektik bir şekilde birbirini besleyecek bir şekilde de kurulduğunu fark ederek bunu da ön plana çıkarmaya başladım. Ve aslında ondan sonra benim de nasıl diyelim kendi kullandığım, üretmeye çalıştığım bir takım basit kavramlarla bunu üst üste bir şey yapmaya çalıştım, bindirmeye çalıştım. Bunların ilki rejim çekirdeği idi. Ben burada bir rejim çekirdeği görüyorum her bir zayıf devlette olan. Bu bir kişi olabilir, bir klik olabilir, bir junta olabilir. Bu farklılaşıyor pek çok örnekte. Bu rejim çekirdeği aslında devlet fikrinin ne olacağına, kurumsal ifadelerin ne olacağına, devletin nasıl davranacağına karar veren sadakatin çok önemli olduğu, sadakat bağlarının çok önemli olduğu ve tabii ki özellikle çekirdeğin en önemli görevinin de kendisini korumak. Bunun üzerine inşa edildiği bir şey olduğunu savunuyorum rejim çekirdeğinin. Ve bununla beraber bu rejim çekirdeğinin kendi rejim bileşenlerini yarattığını toplum içerisinde. Ve bunu yaparken de kendine has bir tabii ki kurumsal ifadesiyle, davranışlarıyla ve bir devlet fikriyle bunu yarattığını görüyorum. Ve bundan sonra da elbette bu meşruiyeti sakat, zafiyet içerisinde olan bir kurulum olduğu için buna bir takım da muhalifler ortaya çıkıyor. Rejim bileşenleri ve bunun karşısında bir rejim muhalifleri cephesi de var. Ve aslında mücadele rejim çekirdeğinin belirlediği üçgenin yanında olan rejim bileşenleri ve bunun karşısında olan rejim muhalifleri arasındaki bir mücadeleye dönüşüyor aslında.
Hocam o zaman dediğimiz gibi kaldığımız yerden yani bu rejim güvenliği açısından hareketle dilersen hani her bir rejime girelim. Hani imparatorluk, sosyalist junta, etnik federalizm, yanlışım varsa düzeltme lütfen. İç dış bileşenleri her bir rejim nasıl yaratıyor? Bir de bu ağ bağlantılarından bahsediyorsun. Bu hani iç dış bileşenleri her bir rejim nasıl tahkim ediyor? Muhaliflere karşı nasıl bir mücadele sergiliyor her bir rejim? O tezin zaten en çekirdek kısmı belki de ondan yavaş yavaş açalım istersen.
Evet, bu noktadan sonra ben tabii hani üçe ayırarak tabii ki işte imparatorluk, sosyalist junta ve etnik federalizm diye isimlendirdiğim üç farklı dönemi var bu modern Etiyopya'nın. Yani aslında hani tarihsel olarak kabaca şöyle söyleyebilirim. Belki hani onu netleştirerek başlamak daha iyi olabilir. 1900'lerin başından diyelim kabaca 1974'e kadar imparatorluk rejimimiz var. Onun devamı. Buradaki tabii en önemli figür tabii ki İmparator Haile Selassie. Buradaki bağlantısızlar hareketinde de bulunan işte Pan-Afrikanist mücadelenin de bir şekilde bir kanadında yer alan Afrika için de yani genel olarak önemli bir isim zaten o dönemde. Onun başında olduğu İmparatorluk rejimi. 74'teki DERG adı verilen bir sosyalist juntanın darbesiyle diyelim ya da sosyalist bir devrimle bu imparatorluk rejimi sona erecek. 89-91 arası oradaki bir takım iç mücadeleler, iç savaş hatta. Onun neticesinde ise 91 yılından itibaren Etiyopya Halklarının Devrimci Demokratik Cephesi adı verilen parti ve ben hani genel olarak o döneme etnik federalizm dönemi, etnik federal dönem olarak, etnik federal rejim olarak vurgulamayı tercih ettim. Dolayısıyla böyle bir tarihsel durum var. Rejimleri bu şekilde yani bir kronolojik olarak söyleyebiliriz. Tabii bu benim perspektifimden. Ben her bir rejimin dolayısıyla bu kurduğu rejim güvenliği üçgeni diyeyim aslında. Bu rejim güvenliği üçgeni her bir rejimde nasıl karşımıza çıkıyor? Bu çok çoklu toplumsal Etiyopya'nın toplumsal yapısı. Yani bir yanda imparatorluk, bir yanda sosyalizm, bir yanda etnik federalizm, her biri farklı rejimler, her biri aynı toplumsal gruba, aynı insanlara hitap eden bu rejimler nasıl kurulabilir, nasıl ayakta kalabilir? Dolayısıyla buradaki senin de bahsettiğin bu ağ bağlantılarını, buradaki ilişkiyi açığa çıkarmaya çalıştım. Burada aslında tabii bu hikaye oldukça uzun bir hikaye tabii ki. Fakat ben burada olabildiğince benim bu kavramlarından da yola çıkarak her bir dönemde neler karşımıza çıkıyor onlardan bahsedeceğim kabaca ana hatlarıyla. Belki arada birkaç ilginç şeyden de hani dinleyicilerine dikkatini çekebilecek birkaç ilginç noktadan da bahsedebilirim aklıma geldikçe. O şekilde burayı açıklamak isterim. Şimdi bu Haile Selassie dönemi bir kere kurumsal ifade olarak diyelim hükümetin davranışı olarak elbette bir merkeziyetçi bir yapı var. Bir merkezileşen, modernleşen bir imparatorluk ve burada oldukça merkezileşen, gücü kendisinde ele almaya çalışan imparatorlukların klasik aristokrasinin de görece özerk olduğu bir yapının yavaş yavaş daha da merkezileşmeye doğru kaydığı bir süreç bu. Aynı zamanda ben bu süreç Selassie rejiminin kurumsal ifadesinde bir de statükoculuk olduğunu, bir tür ekonomik durağanlık dönemi olduğunu da söylüyorum. Bunda da özellikle mevcut imparatorluğun toprak rejiminin, yani toprak sahipleri grubunun, elbette Etiyopya imparatoru için çok kritik olan kilisenin, Ortodoks Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nin rolü. Burada çok önemli. Bu artık rejim bileşenlerinin en önemlilerinden biri. Kilise, toprak sahipleri. Ve bir de adeta bu devletin, imparatorluğun modernleşmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni bir soylular sınıfı var. Eski aristokratların çocukları ya da bu aristokrat olmayan fakat bir şekilde imparatorun devşirdiği ve kendi sistemini adapte ettiği, yine bahsettiğim gibi daha çok sadakat bağlarıyla imparatora bağlı olan, temel kaygısı bu imparatorluğun bekasını korumaya odaklanan yeni bir bürokrat sınıf gibi düşünebiliriz bunu. Yeni soylular deniyor buna. Burada tabii ki devlet fikri dediğimizde, yani bu meşruiyeti sağlayan şey ne imparatorluğa? Evet, bir kere geleneksel imparatorluğun kendisi. Yani binlerce yıldır var olan bir imparatorluk yapısı var. Elbette bunun kendisi ve buna ek olarak özellikle Haile Selassie'nin bir lider kültü karşımıza çıkıyor bu dönemde. Yani meşruiyetin kaynaklarından bir tanesi Selassie'nin karizmatik artı geleneksel otoritesi. Her ikisi bir arada. Hatta bunu bu Rastafaryanlardan bile yani Jamaika'ya kadar uzanan bir hikaye bu. Orada hani Rastafaryan görüşe göre Haile Selassie siyah halkları kurtaracak adeta bir mesih olarak düşünülüyor. Hatta Haile Selassie'nin Jamaika ziyareti var, bölgeye gidiyor vesaire. Çok enteresan bir dönem bu. Aynı zamanda yine Selassie'nin bu lider kültünün bir uzantısı da Panafrikanist hareket. 60'larla beraber gelişen Panafrikanist harekette tabii Etiyopya'nın buradaki o en başta söylediğim sömürülmemiş olma kimliği, karakteri burada Panafrikanist hareket için önemli bir çıkış noktası. Önemli bir çıkış noktası. Dolayısıyla Haile Selassie aslında Afrika Birliği Örgütü'nün de merkezi Addis Ababa'da zaten, başkentte, Etiyopya'nın başkentinde. Dolayısıyla Etiyopya ve Haile Selasi'nin kendisi bütün Afrika için önemli bir figür burada. Ve dolayısıyla bu lider kültü dediğimiz şey buralardan da kaynaklanıyor. Ve adeta hem bu geleneksele hem de Selasi'nin kendisinde birleşen, temerküz eden diyelim bir devlet fikri ortaya çıkıyor. Bir meşruiyet alanı ortaya çıkıyor. Elbette bunun bir diğer ayağı da imparatorluğun en önemli, en tarihsel etnik gruplarından olan Amaralar ve Amara dili, Etiyopya'nın resmi dili olarak Amarca ve bir şekilde Amarca'nın yaygınlaşması, resmi dil olarak kabulü, Amaralaşma dediğimiz bu bir tür milliyetçiliğin ortaya çıkışı bunun üzerinden. Belki bunun üzerine tartışmalar çok fazla tabii, ama kısaca da şöyle söyleyeyim. Asimilasyona daha yakın olduğu söylenen bir strateji bu. Etiyopya toplumunun amaralaştırılması gibi böyle bir genel bir şeyden bahsedebiliriz. Tabii buna rejim bileşenlerinin bir kısmını ise elbette dışarıda buluyoruz. Bu ağ bağlantılarının bir kısmını da tabii ki dışarıda. Bu dönemde Etiyopya'nın en önemli dış destekçi aktörü, ben hani bu kavramı kullandım tezde, dış destekçi aktör, Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle Afrika'nın bağımsızlaşması sürecinde, dekolonizasyon sürecinde Sovyetler ve Çin'in kıtaya yönelik daha yakın politikalarını biliyoruz. Etiyopya burada Amerika'nın yanında duran nadir aktörlerden biri aslında. Dolayısıyla bu Selassie'nin bölgedeki politikalarının en önemli destekleyicilerinden biri Amerika ve dolayısıyla bu ikisi arasındaki bağ çok önemli, ki biraz da Soğuk Savaş'tan tanıdık olduğumuz bir tablo var. Amerika çok fazla iç politikaya karışmadan bölgenin stratejik önemini daha ön plana çıkararak aslında iç politikadaki işte insan hakları vesaire vesaire gibi bir takım problemleri sorun etmeden destek vermiş bu ülkelerden bir tanesi Etiyopya'da. Yine muhalifler var elbette. Bütün bu üçgenin muhalifleri diyelim, bu ağ bağlantılarının muhalifleri. Adeta bunu yine Osmanlı'dan benzeterek şunu söyleyebiliriz. Hani modernleşen bir imparatorlukta artık kralın ve imparatorluğun varlığına da itiraz etmeye başlayan bir takım elit gruplar ortaya çıkacak. Etiyopya'da bunun çok benzerini göreceğiz. İşte Jön Türkler İttihat Terakki gibi, yani onun varyantı, onun bir benzeri gibi. Ve tabii ki içeride en büyük sorunlardan biri her zaman için diğer etnik grupların bu amaralaştırma politikasına karşı kendi alternatif devlet fikirlerini diyelim adeta uygulamak istemeleri, bu politikaları isyan etmek istemeleri. Bu dönemde çok hani darbeler var, çeşitli isyanlar var vesaire. Bunların üzerine çok fazla durmayacağım. Daha detaylı hani için tabii ki teze bakıp buradan ve bilgi edinebilirler. Bu rejim muhaliflerinin neler yaptıklarına dair çok ciddi bir tarih var tabii arkada. 74'teki darbeyle beraber bir sosyalist junta ele geçiriyor. Tabii ki burada ortaya çıkan şeylerden biri Etiyopya için bir toprak düzeni meselesi. Bu geleneksel imparatorluktaki toprak düzenini değiştirmek aslında en önemli ajandası. Bu yeni juntanın, sosyalist juntanın. Burada bir artık benim farklılaştırmak için hipermerkeziyetçilik dediğim bir kurumsal ifade var burada. Junta hükümetinin, junta rejiminin başındaki Haile Mariam'ın öncülüğünde bir rejim çekirdeği kurulacak aslında. Tahmin ettiğiniz gibi içeride bir takım hizipleşmeler var. Her devrim kendi evlatlarını ya hikayesine çok benzeyen bir şekilde. En sonda kalan Haile Mariam olacak. Ve oluşturmaya çalıştığı sosyalizm üzerinden hem bir devlet fikri hem de bir kurumsal ifade görüyoruz burada. Yani toprak düzeni üzerinden yaratılan bir sınırlı bir iyileşmeyle halkın meşruiyetini kazanmak aslında ilk amaçlardan biri bu. İkincisi ise sosyalizmi bir devlet fikri olarak, yani bütün bu içeride etnik, dinsel, dilsel olarak ayrılmış bu toplumu bir arada tutabilecek tutkal olarak aslında sosyalizmin ve artık Etiyopyalılık gibi bir kavramla, böyle bir milliyetçilik bakış açısıyla diyelim belki de bir anlamda ortaya çıkacak bir takım söylemler ve stratejiler geliştirilecek. Buradaki bu sosyalist junta rejiminin, DERG rejiminin en önemli bileşenlerinden biri tabii ki köylüler. Köylüleri arkasına almaya çalışacak toprak düzeni değişimiyle birlikte. Bununla beraber enteresan bir şekilde bir devlet sınıfı denilen literatürde böyle bir sınıf oluşuyor. Sosyalizmin elitleri, bu juntanın elitleri diyebileceğimiz. Bu da enteresan bir şekilde aslında belli bir süre sonra gariptir. Bu sosyalist junta lideri Haile Mariam'ın hatta çok itiraz etmesine rağmen zamanla Etiyopya'nın tarihsel geleneksel imparatorluk sembollerini, imparatorluk sarayını, tacını da kullanmaya başladığını, adeta oradan da bir şeyler devşirmeye başladığını göreceğiz. Bu rejim bileşenlerini tabii ki yine dış destekçi aktörüne baktığımızda burada artık Sovyetleri görüyoruz. Burada da hatta meşhur bir Ogaden Savaşı vardır Etiyopya ve Somali arasında. Burada bir Amerika ile Sovyetler arasında adeta bir dış destekçi aktör takası var burada. Önce Somali'ye destek verirken sonra Etiyopya'ya destek veren Sovyetler ve tam aynı şekilde tam tersini yapan Amerika gibi. Burada da tabii ki sosyalizmle doğrudan ilintili olduğu için Haile Mariam'ın özellikle Sovyetlere dayandığını göreceğiz. Ama bununla beraber şunu da gözleyeceğiz. Özellikle 80'lerde bu Live Aid konserlerinden de belki hatırlayabiliriz. Etiyopya'da çok ciddi bir kıtlık olacak. Batı'nın da özellikle sivil toplum kuruluşlarının da bölgeye çok ciddi insani yardımlar yaptığı bir dönem bu. Ve tabii ki bu dış destekçi aktör Sovyetler olunca biraz da işin kaderi mi bu diyelim. Pek çok yerde bunu görüyoruz. Sovyetler çöküşe geçince bu junta da çöküşe geçiyor aslında. Biraz paralel bir şekilde ilerliyor. 89'dan sonra içeride çözülmeler başlayacak ve nihayetinde 91'de iç savaşla beraber junta çökecek. Burada bu dönemde muhalifler tabii çok çeşitli. Eski rejimin taraftarları var. İçeride mevcut sosyalizm beğenmeyen farklı sosyalist gruplar var. Yani burada hatta bir kitapta şöyle bir şey vardı. Yoldaş yoldaşa karşı. Hani böyle bir durum var gerçekten içeride. Etnik kimliklerle ideolojilerin örtüştüğü. Yani evet sosyalist ama Tigray sosyalisti. Sosyalist ama Oromo sosyalisti gibi bir durum var ortada. Ve burada özellikle şunu vurgulamamız gerekiyor. Kuzey Etiyopya'da Tigray bölgesinde bir işte Tigray halkının Kurtuluş Cephesi adı verilen bir örgüt. Bu juntanın ortaya çıkmasıyla beraber bölgedeki faaliyetlerini, Tigray bölgesinin bağımsızlığı ya da en azından özerkliği üzerinden faaliyet gösteren bu sosyalist örgüt, juntanın dağılmasına yol açacak cephenin en önemli aktörü, birincil aktörü. Yani başı çekecek. Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesinin en önemli, en başat figürü Tigray halkının Kurtuluş Cephesi dediğimiz hareket, örgüt, silahlı örgüt. Daha şeyden sonra 91'deki bir yeni devrimden, darbeden sonra Tigrayların diyeyim başında olduğu yeni bir rejime adım atmış oluyoruz. Burada da aslında bir farklı bir deneyim var. Yani bir kere Tigraylar nüfusun %5'i fakat bir şekilde kontrolü ele geçirmişler bu mücadele sonucunda. Ve aslında silahlı örgüt bir siyasi partiye dönüşüyor. Silahlı örgüt siyasi partiye dönüşüyor ve bir hükümete dönüşüyor, iktidara dönüşüyor. Burada geliştirdikleri şey bir ademi merkeziyetçilik ve etnik federalizm üzerine yeni bir sistem kuruyorlar. Artık kurumsal ifademiz ve bununla beraber ortaya çıkarmak istediğimiz devlet fikri aslında bu farklı uyruk, ulus ve halkların bir arada yaşayabileceği bir etnik federal yapıya dayanıyor. Ve hatta en önemli şeylerden biri anayasanın 39. maddesi bu meşhurdur. Ayrılma hakkı veriliyor bütün birimlere, bütün federal birimlere. Evet, istedikleri zaman federe meclisler federal devletten ayrılma kararı alabilecekler. Bu adeta hem ben tezde de şöyle dedim, bu bir yumuşak karın da olabilir ama bu bir demir çekirdek de olabilir. Yani bir arada kalmanın bir sebebi de olabilir. Yoksa çok çabuk bir ayrışmaya da yol açabilecek bir gelişme de olabilir. Tabii en nihayetinde bu sol sosyalist bir silahlı örgüttü ve hala bir sol sosyalist tandanslı bir siyasi parti. Devrimci demokrasi, demokratik merkeziyetçilik gibi Soğuk Savaş döneminden oldukça bildiğimiz, Sovyet deneyiminden bildiğimiz kavramlar bu dönemde yine ön plana çıkarılıyor. Ama bununla beraber bir kalkınmacı devlet modeli de ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu da zaten bize bir dış destekçi aktörümüzü çağıracak yanımıza. Birazdan göreceğiz. Kalkınmacı devlet anlayışıyla tam bu 2000'lerin başındaki dünyada gördüğümüz bu ekonomik büyümenin den Etiyopya'da nasiplenecek adeta. Ve bu sol sosyalist partimiz bir kalkınmacı devlet olarak, kalkınmacı devlet biçimi olarak ortaya çıkacak. Ve bir kurumsal ifadenin bir diğer şeyi de aslında benim tezde yeni nesil otoriterlik dediğim. Yani bugünlerde işte seçimli otoriterlik, rekabetçi otoriterlik, hatta otoriter neoliberalizm gibi kavramlarla tanımlanan bu yeni nesil otoriter bir tavır. Yani evet, vitrinde bir demokrasi işliyor. Kurumlar, partiler var, bir seçim var, hukuk devleti var. Fakat aslında bunlar oldukça sakatlanmış gibi bir tablo karşımızda. Seçimler var ama her seçim problemli. Seçimlerin ardından seçimlerin ardından şaibeler var. Seçimlerin ardından bir takım kurallar değiştiriliyor, yerine yenisi getiriliyor. Medya ve hukuk ciddi baskı altına alınıyor gibi. O yüzden hani ben buna yeni nesil otoriterlik dedim. Etiyopya'da buna benzer bir durum görüyoruz. İlk defa çok partili bir hayat var. Fakat bir hegemonik parti var. Burada tabii ki rejim bileşenlerimiz aslında buradaki bu %5'lik Tigray etnik grubunun bileşenleri oluyor. En önemli şeyimiz bu. Rejim çekirdeğimiz buradaki siyasi partinin kadrosu, diyelim ana kadrosu ve bununla beraber Tigray halkını kayıran bir takım politikalar göreceğiz. Buradaki en enteresan şeylerden biri benim için rejim şirketleri ve rejim vakıfları dediğim benim. Farklı bir ekopolitik bir durum vardı burada. Bir şekilde bölgedeki yani Tigray adıyla kurulan pek çok fon, pek çok vakıf, pek çok şirket var. Ve bunlar üzerinden bölgeyi kayıracak şekilde ve diğer federe bölgelerin de itiraz edeceği ve memnun olmayacağı şekilde Tigray bölgesinin ve tabii ki merkezi hükümetin bu şirketler ve vakıflar üzerinden kayırıldığı enteresan bir tablo görüyoruz. Hatta bunun Orta Doğu bağlantıları var çok enteresan bir şekilde. Burada farklı bir ekopolitik durum karşımıza çıkıyor. Tabii ki dış destekçi aktör olarak bir diğer bileşen olarak da kalkınmacı devlet ve bir sol sosyalist parti bir arada olunca ve yeni nesil otoriterlik de bir arada olunca belki karşımıza Çin çıkacak. Elbette Çin Afrika'da 21. yüzyılda çok önemli bir aktör biliyoruz. Kalkınma yatırımlarını çok önemsiyor. Kendine has bir ilişki biçimi var kıtayla ve bunun bir ayağını da Etiyopya oluşturacak. Etiyopya ile doğrudan kurduğu bağlantılar, yaptığı yatırımlar ve partiyle yani hükümetle kurduğu bağlantılar çok önemli. Ve içerideki bildiğiniz gibi insan hakları vesaire problemlerin yerine ulusal bütünlüğü ve egemenliği çok daha ön plana çıkaran bir politikası var. Bunu hani en son iç savaşta da görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ciddi bir desteği var merkezi hükümete. Ve en son olarak şunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki bunun muhalifleri var. Bu etnik federal yapının muhalifleri var. Bunun başında Etiyopyacılar, pan Etiyopyacılar geliyor. Evet yani bu etnik federal yapı bizi daha kötüye getirecek. Yani daha çok bölüneceğiz. Bu ayrılma hakkının varlığı bu federal devleti bir arada tutamayacak ve dağılacağız diyen çeşitli siyasi partiler var. Etnik federalizmi beğenen ama biz bu halini beğenmedik. Tigray başatlığıyla örülü olan bu sistemi beğenmedik. Etnik federalizm güzel fakat bu biçimi iyi değil. Dolayısıyla biz bunu değiştirelim diyenler olacak. Ve diğer önemli başat etnik gruplardan yani Oromo ve Amara halkları bunların da çeşitli protesto ve isyanlarını göreceğiz. Hatta hani şunu söyleyebilirim. Etiyopya halklarının Devrimci Demokratik Partisi yani etnik federal rejimin partisi buradaki hegemonik parti bir yaklaşık 10 sene kadar yani yaklaşık 20 sene kadar pardon bu Tigraylı liderler tarafından yönetilirken, bu isyanlar, protestolardan sonra işte Oromo ve Amara, başka etnik gruplardan insanların da, politikacıların da başa geçtiği, önemli konumlara geldiği, hatta başbakan oldukları bir modele doğru geçecek. Ve zaten 2018'den sonra, yani günümüze geldiğimizde, Abiy Ahmet diye bir başbakanımız var. Abiy Ahmet bölgede Eritre ile sorunları çözmeye çalışan, buna yönelik adımlar atan biri. Ve burada biraz daha farklı bir rejime gittiğimiz, daha farklı bir etnik federal rejime doğru gittiğimiz yönünde çok ciddi tartışmalar var. Fakat tabii iç savaşla beraber konu biraz, nasıl diyelim, biraz buğulu, biraz net değil. İç savaşın ardından nasıl bir yeni rejim tekrar tesis edilecek? Bu hala biraz gözlenmesi, izlenmesi gereken bir süreç. Ben kabaca aslında bakarsanız her bir rejimde bu ağ bağlantılarının nasıl kurulduğunu, bu üçgenin, bu rejim güvenliği üçgeninin her bir rejimde kendisine nasıl paydaşlar, nasıl bileşenler bulduğunu, bunu yaparken hangi kurumsal ifade ve devlet fikrini hem pratikte hem söylemde kullandıklarını ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve yine aynı dönemde bu alternatif devlet fikirlerinin, yani rejim muhalifleri olarak nitelendirdiğim bu alternatif seslerin nelere itiraz ettiklerini, nasıl söylemler geliştirdiklerini vurgulamaya çalıştım. Ve dolayısıyla temel kaygısı aslında, sonuç olarak hayatta kalmak, beka olan, rejimin güvenliğini sağlamak olan bu üç farklı rejimin, bu üç gerçekten birbirinden farklı rejimin nasıl aslında hayatta kalma stratejileri açısından, bu ağ bağlantıları açısından nasıl da aynılaştığı, bir o kadar farklıyken bir öte yandan da nasıl aynılaştıklarını izleyerek ortada bir rejim güvenliği ilişkisiyle tanımlanan bir siyasi tarih okuması yapmaya çalıştım aslında. Kabaca böyle özetleyebilirim.
Daha ne olsun diyeceğim ben de. Yani gerçekten o kadar kapsamlı bir araştırma yapmışsın ki hocam. Yani tezden de belli. Ama bu programı sırf dinleyip hani tezini okumaya fırsat bulamamış dinleyiciler için bile bence çok kapsamlı bir çalışma olduğunu göreceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden eline koluna sağlık. Etiyopya örneği üzerinden aslında Afrika'daki pek çok benzerlik ve farklılıkları rejim dinamikleri açısından da yorumlamak mümkün gibi geldi bana senin anlattıklarından. Çok güzel bir siyasi tarih okuması dediğim gibi. Hem siyaset bilimi tezi hem özellikle dış etmenler açısından da belki uluslararası boyutu olan bir tezdi aynı zamanda. Pek çok katmanı bir arada okuduğun çok da zor bir iş yaptığını düşündüğüm bir tez olmuş açıkçası. O yüzden hem hani sonları da belki hem eklemek istediklerin olursa diye üstünden geçelim istersen. Bir de tezde hani hep böyle bir eksik kalan yan varsa eğer ya da böyle yapmayı düşündüğün ama hani yer ve zaman olmayan durumlar varsa onlardan istersen bahsedebiliriz. Tezin bir de hani diğer kısımları tırnak içinde onlara
Tabii.
girelim. Hem de eksik kalan yerler varsa üstünden geçeriz.
Evet, ya bir kere şunu söyleyeyim. Ben tabii Etiyopya tarihi üzerine çok fazla okuma yaptım. Yani bu modern Etiyopya'nın öncesine dairdi. Yani tahmin edebileceğiniz gibi milattan önce işte binlerden başlayan bir hikaye var. Aksum İmparatorluğu var. Çok önemli Roma ile ilişkileri olan, hatta hani bu İslam tarihinde hani Necaşi vardır. Şeye, Habeşistan'a giderler. Bu arada Necaşi de Negus, yani kralın ünvanıdır. Bir isim değildir, kralın ünvanı. Negus, Arapçada Necaşi diye çevrilmiştir. Bu öncesine dair buraları, yani modern Etiyopya'dan öncesini de acaba bu gözle ne kadar okuyabiliriz falan diye de çok düşünüp bunları ekleyebilir miyim diye düşünmüştüm. Fakat tabii hem kaynaklar problemli, ulaşmak zor, hem de bir yerde tabii ki bir çizgi çekmek, bir sınırlandırma yapmak gerekiyor. Ben de özellikle bu hem modern dönemle alakalı olduğu için, hem buradaki İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha da şekillenen uluslararası sistemle de daha rahat açıklayabileceğim için, buraları ele alarak bu üç rejimi Yani burada imparatorluğun en son halkası olan Haile Selasi'de vücutlaştırarak aslında onu yapmaya çalıştım. Ve bir diğer şey de elbette bölgenin diline yönelik eksiklik idi tabii ki. Ben hani şey olarak yani Amharcayı'nın çok farklı bir alfabesi var bu arada. Gez alfabesi adı veriliyor. 300 tane karakter var vesaire, böyle iki heceli, iki harfli hecelerden oluşan bir dil. Hani ben hani harfleri öğrendim tabii ki. Yani bir temel düzeyde okuyabiliyorum vesaire. Hani şey, Kiril alfabesini okuyabildiğinizi düşünün. Yani onun gibi bir şey. Fakat tabii ki dili bilmediğim için pek çok unsuru da es geçtim. Es geçmek zorundaydım. Daha özellikle benim için eksik olan şeylerden biri, her ne kadar bununla alakalı İngilizce kaynaklar olsa da Etiyopya içerisinden bir tarih yazımı. Etiyopyalılar, atıyorum, buradaki farklı etnik grupların, Oromolaların bir tarih anlatısı var. O kendilerinin işte iç sömürge olduklarına dair ya da başka grupların başka anlatıları var. Bunlara dediğim gibi İngilizce kaynaklar olsa da yeteri kadar nüfuz edemediğini düşündüm. Çünkü bazı şeylerin hala eksik kaldığını tam olarak göremediğimi düşündüm. Bence en önemli eksiklik bu alternatif tarihlere tam olarak dokunamadığımı hissetmekti. Dolayısıyla her ne kadar eleştirel tarihte sıklıkla metinlerde görmüş olsam da hepimizin tahmin edeceği gibi yerel tarihi, yerel dilde yazılan tarihlerin çoğunu es geçmek zorunda kaldık maalesef tabii ki. Bu önemli bir eksiklik idi.
Yani şey hani en azından shortcoming olarak o da tırnak içinde. Shortcoming de değil de hani başka yapmak istediğim. Şeye girelim o zaman. Hani further research kısmına istersen. Yani tezin artık bitti. Yani bir kenara koyduktan sonra biraz da aslında kariyer sohbetleri gibi oluyor bu hani tez konuşmaları, ama hani ona da değinsin istiyorum biraz. Çünkü hani faydası oluyor oldukça. Öyle umuyorum ya da yani. En azından hani tezi bitirip kenara kaldırdıktan sonra to-do list var mı senin için? Nasıl bir yol izlemek istiyorsun? Ve hani tezden bir yayın çıkacaksa ya da bir makale çıkacaksa hocam, planların neler? Çünkü yani master'dan getirdiğim bir hani süreç Afrika özelinde. Yanlışım varsa bu ifadeyi düzelt lütfen. Hani öyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama hani master ve doktora yolundan sonra yayın süreçleri ve belki bir doktora daha yapmak istersen bu nasıl olur? Hani to-do listin var mıdır? Ahmet Göksel Ulayar hocamız diye soruyoruz.
Eyvallah. Şimdi burada ben tabii bu rejim güvenliği yani ve bu ortaya koymaya çalıştığım bu kavramlar, tabii bunların her bir case'te nasıl açıklanabileceği konusunda bir genel yargıya sahibim. Yani bunların bir şekilde işlevsel olduğunu düşünüyorum tabii ki. Yoksa bunu buraya koymazdım. Fakat bunları her bir case üzerinde görmek gerekiyor. Denemek, görmek gerekiyor. Dolayısıyla benim de düşündüğüm farklı ülkelere ya da tabii ki bu kadar geniş kapsamlı yüzyılları kapsayan bir takım işte zaman periyotlarında değil ama belki daha kısa süren rejim dönemlerinde, rejim kesitlerinde, belki Nijerya ile alakalı daha önce çalıştığım için söylüyorum. Hatta belki Türkiye ile de alakalı, Türkiye'nin bazı kesitleriyle de alakalı. Bu şablonu, bu rejim güvenliği perspektifini alıp farklı yerlere, farklı bölgelere, farklı vakalara uygulayabilirim diye düşünüyorum. Bununla alakalı hem Afrika özelinde birkaç örnek hem de aslında kendi yani Türkiye siyasi tarihiyle alakalı da düşündüğüm şeyler var. Onları yapabilirim diye düşünüyorum. Bir de daha yani benim önemsediğim şey bunu daha bir teorik olarak daha zenginleştirebilir miyim? Yani yani bir tarihsel sosyolojiye de dokunan bir tarafı var. Ekonomi, politiğe de dokunan bir tarafı var. Güvenliğe dokunan bir tarafı var. Pek çok yere temas eden bir çerçeve bu. Bir rejim güvenliği dediğimiz ve aslında çok elitlerin, politika yapıcılarının bekasıyla özdeşleşmiş bir kavram, bir tanımlama. Bunu biraz daha tarihsel sosyolojik diyelim. Daha derinlemesine incelemek ve bunun için bir teorik zemin oluşturabilir miyim düşüncesi benim hep kafamda. Ama bu tabii çok ağır giden bir süreç ve çok fazla çalışılması gereken bir süreç. Bunu daha ciddi bir teorik altyapı kurmak gerekiyor. Ama hani bu şu an için belki biraz arka planda, hani şey bilgisayarda CPU'da sürekli duran, sürekli çalışan, arkada duran, sürekli bir şekilde okuyup temas etmeye çalıştığım bir konu. Fakat muhtemelen çok daha uzun yıllar alacak. Belki bir şeyler ortaya çıkarabilmek için çok daha uzun yıllar alabilecek bir süreç. Dolayısıyla kafamda olan şeyler kabaca, yani bazı vakalara bu perspektifi oturtmak, daha genelde ise bu genel olarak, teorik olarak bunu daha da zenginleştirmek ya da belki gerekirse bazı yerleri kısıtlamak, bazı yerleri açmak gibi teorik olarak bunu geliştirebilir miyim düşüncesi var kafamda. Dolayısıyla bununla alakalı bunu düşünüyorum. Hatta hani bu sanırım şey olarak da, yani 2 gün önce falan yayınlandı herhalde. Bunu hatta bir filme de uyarlayarak bunun üzerinden bir makale yazdım. Bu rejim güvenliği, hani rejim çekirdeği, rejim bileşenleri, rejim muhalifleri, buradaki kavram şeyini bir devlete değil de bir filme uyarlayarak, o filmdeki karakterler üzerinden oradaki, yani Sarmaşık filmi, bir Türk filmi, Tolga Karaçeli'nin, oradaki rejimi bir devlet, oradaki gemiyi bir devlet, bir rejim olarak düşünüp, oradaki karakterleri de buradaki bileşenler, muhalifler ve oradaki gemideki düzenin sağlanması için nasıl davranışların yapıldığı, nasıl bir devlet fikrini oluşturmaya çalıştığı gibi bir mikrokozmozda bir gemi üzerinden inceleyerek bu vaka incelemesine başladım aslında. Belki bunu sonraki aşamalarda daha farklı şeylere aktarabilirim.
Onu paylaşır mısın hocam?
Tabii, atarım abi.
Onu görmedim. Hani istersen katılımcılarla da paylaşabiliriz. Çok iyi olur. Yani
Tabii.
dinleyicilerle paylaşır şey olarak. Spotify'da link olarak paylaşırız. Kaynakça gibi. Çok
Olur
iyi.
olur.
Eline sağlık. Onu çok merak ettim. Ya bir okuyayım.
Olur, atarım. Atarım tabii ki.
Allah süper. Yani çok güzel bir bölüm oldu. Unuttuğumuz ya da aklına gelen başka bir şey var mı? Değinmek istediğim.
Valla yok abi ya. Yani bir şey unuttuğumuzu düşünmüyorum. Bir bakayım. Yok, hani ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Bence iyi gibiyiz.
Ya çok güzel bir bölüm oldu. Ben yani bu kadar hani yeni fresh bir şeyin hani katılımcıya çok faydalı geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani özellikle çok güzel bir siyasi tarih ve rejim okuması, güvenlik okuması. Ya o yüzden bence katılımcılar umarım çok istifade eder. Sana çok teşekkür ediyorum hocam. Hem vakit ayırdığın için hem
Eyvallah abi.
zaten ontolojik güvenlikte de hani çok fazla yani işbirliği yapıyoruz, beraber çalışmalar yapıyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum.